Nehemya, Yeruşalim'in o yıkılan duvarlarının örülmesinde, yeniden bina edilmesinde çok büyük bir çaba gösterdi ve sonunda Yahudiler 52 gün içerisinde bu duvarı örüp bitirdiler. Ama en sonunda o muhteşem günü yaşadılar. Coşkuyla, şenlikle, Rabbin sevinciyle kutladılar bunu. Oysa geri kalan bölümlerde sanki bir tepeden aşağıya inme var. Çünkü bu yaşam artık güncel hayatta yaşanacak. Bu durum bizim biraz durumumuza benziyor. Doğuş ya da diriliş bayramındaki o coşkuyu düşünün, sevinci düşünün. Birlikte olmanın verdiği sevinci düşünün. Oysa iman yaşamı ertesi günde yaşanacak sonraki günlerde de. Ana konumuz bugün Tanrı halkının yaşam tarzıdır. Hristiyanların yaşadıkları konu çok önemli bir konudur. Rabbin sözünü verenlerin, Rabbin sözünü öğretenlerin yaşamı daha da önemlidir. Çünkü sorun Tanrı sözünün inanırlığıdır. Peki benim inancımın diğer inançlardan farkı, özelliği nedir? Ya da benim inancımın öteki inançlardan daha iyi ve doğru olmasının kanıtı nedir? Önce doğru olduğumuza inanıyoruz. İkincisi, inandığımızın doğru olduğunu hayatımızda göstermeliyiz ve gösteriyoruz. Daha doğrusu hayatımızda görülmelidir. Nehemya 10. bölümde çevremizdeki halklara kız verip kız almayacağız diyor. Çevre halklardan Şabat günü ya da kutsal bir gün eşya veya tahıl satmak isteyen olursa almayacağız. 7 yılda bir toprağı sürmeyeceğiz ve bütün alacaklarımızı sileceğiz diyor. Tanrımızın tapınağının giderlerini karşılamak üzere hepimiz sorumluluk alıyoruz. Her yıl şekelin 1/3'ünü vereceğiz diyor. Bu para adak ekmekleri, günlük tahıl sunusu ve yakmalık sunular, Şabat günleri, yeni aylar ve öbür bayramlarda sunulan kurbanlar, kutsal sunular, İsrail'in günahlarını bağışlatacak sunular ve Tanrımızın tapınağının öteki işleri için harcanacak. Çünkü diyor, onlar tanrılarının hizmetini ve paklama görevini yerine getiriyorlardı. Ezgicilerle kapı nöbetçileri de Davut'la oğlu Süleyman'ın buyruğuna uygun olarak sorumluluklarını yerine getirdiler. Çünkü eskiden Davut'un ve Asaf'ın yaşadığı yıllarda ezgicileri yönetenler vardı. Tanrı'ya övgü ve şükür ezgileri söylenirdi. Zerubabel'in ve Nehemya'nın yaşadığı dönemde bütün İsrail halkı bağışlarıyla ezgicilerin ve kapı nöbetçilerinin ücretlerini gününde karşıladı. Levillerin hakkını ayırdılar. Leviller de Harun soyundan gelenlerin hakkını ayırdı. Evet, tüm halk Musa'nın şeriatını, Musa'nın yasasını tutmaya yemin etmiştir. Bu arada 3 özel ve önemli konuya değiniliyor. Ayet 30'da, yani 10. bölüm 30. ayette, kızlarımızı memleketin kavimlerine vermeyeceğiz diyor. Oğullarımıza onların kızlarından almayacağız. Ayet 31'de, 7 yılda bir toprağı sürmeyeceğiz ve bütün alacaklarımızı sileceğiz. Bir dinlenme konusu. Ayet 32'den sonra konu ondalık verme ve Tanrı evinin bakımıdır. Ayet 32'den sonraki ayetlerde 8 yerde Tanrı bakımı konusu geçmektedir. Bunları ne yapıyoruz? Acaba bunlar sadece 2500 yıl önce yaşanmış Yahudilerin kültürel soruları mı? Bunlar sadece kültürel sorunlar olup da bizi hiç ilgilendirmiyor mu? Bu doğru olmaz. Çünkü kutsal söz, Tanrı sözü şöyledir. Tüm kutsal yazılar Tanrı esinlemesidir ve yararlıdır. Her dönemde, her çağda diri ve geçerlidir. Bu konular Nehemya'nın sevdiği 3 konu değildi. Bunlar Tanrı sözünün kuralları, prensipleri. Tüm kutsal yazılar Tanrı sözüdür. Ezra 9 ve 10. bölümleri yabancılarla evlenme konusuna genişçe yer verir. Malaki peygamber de karışık evliliklerden söz eder ve özellikle Levililerden ayrıca ondalık verme ve Tanrı evinin bakım konularını ele alıyor. bu konu tüm tarih boyunca Yahudilere yine ve yine güçlük veriyor. Evlenme ve Şabat gününü tutma Yahudiler için komşularına göre tam tersineydi. Yani putperest komşularına göre. Bu bizi nasıl ilgilendiriyor? Bu üç konunun yabancılarla evlilik, zaman ve para denildiğini duyunca herhalde önemini anlarsınız. Başlıca sorun yabancılarla evlenme, zaman ve para konularında Tanrı'ya öncelik vermekti. Bu bizi de kesinlikle yakından ilgilendiriyor. Bunlar bizim ne oranda imanlılar olduğumuzu ortaya koyacaktır. Haleluya, hamdolsun demekle Hristiyan olunmaz. Haleluya demekle Mesih imanlısı olunmaz. Zaman ve para konusunda, kendi kişiliğim, düşüncelerim konusunda herhangi bir insan gibi mi yoksa başka mı yaşıyorsunuz? Önemli olan bu. Şimdi gördüğümüz o duvarın yapılması, yani Yeruşalim duvarının yapılması, Yahudilerin bir devlet olarak pekişmesini sağladı. Puta tapan komşularından ayrı kalmalarını sağladı. Oysa Yahudiliğe özgü özellikler yetseydi bu duvarın anlamı olmazdı. Gerek puta tapan komşularıyla evlenme konusunda, gerekse başka alanlarda tıpatıp komşuları gibi yaşarlarsa bu onlara yıkım getirir. Yabancılarla evlenme konusunu düşünelim. Bu yabancılar kimlerdi? Putperestler. Onlardan ayrılmaları ırka ya da milliyetçiliğe dayanmıyordu. Tanrı'ya bağlı yaşama, imana, itaata dayanıyordu. Çıkış 34. bölümün 15-16. ayetlerinde şöyledir. Ülke halkıyla herhangi bir antlaşma yapmayın. Neden? Çünkü onlar putperestler. Onlar Tanrı'ya inanmıyorlar, putlara inanıyorlar. Yoksa diyor, onlar başka ilahlara gönül verir. Kurban keserken sizi de çağırırlar, siz de gider yersiniz. Kızlarınızı, oğullarınızı alırsınız. Kızlar başka ilahlara, yani başka putlara gönül verirken, oğullarınızı da artlarından sürüklerler. Tesniye 7. bölüm 3-4 ayetlerde, kız alıp vermeyeceksiniz. Kızlarınızı oğullarına vermeyeceksiniz. Oğullarınıza da onlardan kız almayacaksınız der. Çünkü onlar oğullarınızı beni izlemekten, yani Tanrı'yı izlemekten saptıracak, başka ilahlara, putlara tapmalarına neden olacaktır. O zaman Rab size öfkelenecek ve sizi çabuk yok edecek diyor. Bu ayetlerden de göreceğimiz gibi burada kesinlikle bir ırksal önyargı yok, bir milliyetçilik yok. Putperestlik vardır ve Tanrı asla yarattığı, seçtiği insanların putperestliğe dönmesine izin vermez. Eski antlaşmadan yine Rut'u düşünebiliriz. Rut bir örnektir. Rut Moab'dan geldi. İsrail'i değildi. Ve Moab'lı bir kadındı. Ama Yahudi olan Boaz'a eş olarak alınarak iman eden, tek Tanrı'ya iman eden olarak kabul edildi. Rut, Kral Davut'un babası olan Yesse'nin büyük annesiydi. İlginçtir ki, Rab İsa'nın soy ağacında bu kadının adı vardır. Yani İsa Mesih'in soy ağacındadır bu kadın. Bu kadının İsrailli olmaması, yabancı olması önemli değildi. Önemli olan Rab'be, tek Tanrı'ya imanı olmasıydı. Malaki bölüm 2'de Levililerin günahlarından söz eder. Çünkü dendiği gibi yabancı bir tanrının kızıyla evlenmişlerdi. Sorun yabancılar olmaları değildi. Puta tapıcı olmalarıydı. Peki bu neden bu kadar ciddidir? Neden bu kadar önemlidir? Çünkü değerli dostum, kuşkusuz evlilikte uyuşma olacaktır. Normal olarak bir imanlı karı koca birlikte dua ederler. Birlikte inanlılar topluluğuna giderler. Birlikte ilahi okurlar. Birlikte Tanrı sözünü okurlar. Ve onların çocukları oldukları zaman birlikte çocuklarını Rabbin eğitiminde eğitirler. Dediğim gibi eğitmeye çalışırlar. Evlendiğimiz kişi imanlı değilse kesinlikle imanda ve yaşayış tarzında sulanma, bir kötüleşme olacaktır. Bir uyumsuzluk ve bir düzensizlik olacaktır. Bu yüzden bu Yahudilerin dinsel çekişmeleriydi. Şehirdeki komşular din adına ahlaksızlık yaptılar. Sayılar 25'te İsraillilerin Moavlı kadınlarla zina ettiklerini, sonra da İsraillilerin bu kadınların putlarına tapındıklarını okuyoruz. Hatta çocuklarını Malok ilahına kurban kestiler. aynı zamanda değerli dostum toplumsal bir sorundu. Görüyoruz ki toplumda yükselme olanağı vardı. Ve bu yolda evlenme az çok çekici bir merdivendi. Yahudiler için daha önce de ülkeye yerleşmiş ve zengin olan putperest ailelerle evlilik yapmak bir sorundu. Nehemiya 6:18'de şunlar yazılıdır. Tovia, Ara oğlu Şekanya'nın damadıydı. Arahan oğlu Yahuhannan, Berak oğlu Meşullam'ın kızını almıştı. 13. bölümde de şunları okuyoruz. Başkahin Elyaşiv'in oğlu Yoyada'nın oğullarından biri Horonlu Sambalat'ın damadıydı. Bu başkahinin oğlu. Başka bir deyişle bu insanların İsrail'in baş düşmanlarından her birisiyle bir hısımlık bağı vardı. Ezra, yabancı kadınlar olan 17 başkahinin 10 Levininin adını veriyor. Ezra 10. bölümde onları boşayın diyor. Kahinlerin evlenmelerini kararlaştıran özel yasalar vardı. Leviler 21'de Levillerin fahişelerle, kirletilmiş kadınlarla, boşanmış kadınlarla kesinlikle evlenmeyeceğini ama temiz, bakire bir kızla evlenebileceğini okuyoruz. Bu yasağın başka nedenleri de vardı. Nehemya 13. bölümde bundan söz eder. Bu karışık evliliklerden doğan çocukların yarısı Yahudi dilini konuşamıyorlardı bile. Aramice bilmiyorlar ve anlamıyorlardı. Bu nedenle kim olduklarını bile bilmiyorlardı. Daha da önemlisi Tanrı sözünü de artık anlamıyorlardı. Bu onları puta tapıcılığa sürükleyecekti. Bir tek soyun iki taraflı oynaması tüm ulusu tehlikeye sokardı. Bu nedenle Nehemya'nın ağır tepkisini anlayabiliriz. Onları payladı, lanetledi, onların saçlarını başlarını yoldu. Ezra biraz daha nazikti. Ezra itiraf etti, ağladı, kendini yere attı. Neden Nehemya bu kadar kızmıştı? Birincisi, az önce bu halk Rab'be ant içmişti. İkincisi, İsrail'i puta tapıcılığa ve sonunda da sürgünlüğe sürükleyen bu karışık evliliklerdi. Musa'nın yasası kralın haramine kadınlar toplamayacak diyor. Ama Süleyman'ın yüzlerce karısı vardı ve bunlardan birçoğu yabancı putperest idiler. Kral Ahab, Baal'a tapan Yezebel ile evlendi. Yani halk Tanrı'dan disiplin ve ceza aldıktan sonra sürgünlükten az sonra aynı günahlara döneceklerdi. Eski antlaşmada gördüğümüz bu öğreti ve kural yeni antlaşmada da geçerli bir kuraldır. 2. Korintoslar 6:14'te imansızlarla aynı boyunduruk altına girmeyin diyor. Bunun da nedenini açıklarken ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir diye soruyor. Işık ve karanlık asla bir arada olamaz. Tanrı'nın çocuklarıyla puta tapıcılık birlikte olamaz. Bir imanlının iman etmeyen birisiyle ne ilişkisi olabilir ki? Şuna dikkat edin ki 1. Korintoslar 7'de evlilikle ilgili ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Bir imanlı kiminle ve nasıl evlenmeli? Evlenmeden önce ne yapmalı? Hangi kurallara göre adım atmalıdır? Tüm bunlar iyi bilinmeli ve öyle adım atılmalıdır. Bunu tek bir cümleyle söyleyecek olursak, imanlı, imanlı ile evlenmeli. Ama bunda da Rabbin iradesi aranmalı ve öyle adım atılmalıdır. Özellikle Rabbin işinde görev alan birisi bilmeli ki müjdeci ya da Rabbin sözünü bildirmek öyle kolay bir iş değildir. Özellikle maddi konuda müjdeci yaşamı yoksul bir yaşamdır. Böyle bir yaşamı kabul eden, benimseyen biriyle adım atmalıdır. Yani kısacası senden Rabbi daha çok seven birisi olarak onurlayabildiğin, sayabildiğin birisiyle evlen. En iyisi Rabbe yaraşıktır. Rabbi en çok seven biriyle evlen. Tabii öteki şeylere de ihtiyaç var. Uyuşabilmek, aynı düşüncede olmak, ortak yönlerin olması ve benzeri gibi. Ama bu tümü değildir. Nehemya gibi saçınızı başınızı yolmayacağım ama Rabbin buyruğuna uymanızı istiyorum. İkinci önemli nokta şudur. Şabat günü. 7 günde bir dinlenme yasası vardı. Bu 10 buyruklar arasındadır. 10 buyruk diyoruz ama aslında kutsal kitapta böyle adlanmaz. Çıkış 20'de Rabbin gününü kutsamak için onu hatırında tut ya da an diyor. Yine Tesniye 5. bölümde 3 neden verilmektedir. Birinci neden başkalarına dinlenme olanağı sağlamak ve onları fazla çalıştırmamak. İkinci neden, İsrailliler Mısır'dayken 7 gün çalışmalıydılar ki bu yeni yasa bir özgürlük simgesiydi. Üçüncü neden de Tanrı bile hiçbir zaman yorulmadığı halde 7. günde dinlendi diyor. Tanrı'dan daha çok çalıştığımızı düşünürsek akılsızlık ederiz. İşe düşkün olan, işkolik olan Hristiyanların sayısı çok kabarıktır. Özellikle müjdeciler işe o kadar çok düşkünler ki hiç dinlenemeyeceklerini sanırlar. Tanrı'dan daha çok çalışkan olduklarını düşünürler bir yerde. Daha da kötüsü her işe burunlarını sokarlar. Her telde oynarlar ve onlar olmadan Rabbin işinin yürümeyeceğini sanırlar. Bundan daha akılsız bir tutum ve düşünce tarzı olamaz. Nehemiya 10. bölümden öğrendiğimiz gibi 7 yılda bir kutlanma olacaktır. Ayet 31'de okuduk bunu. Bu tarım bakımından da çok önemliydi toprağın zenginlenebilmesi için. Aynı zamanda tüm borçlar bağışlanacaktı. Öyle ki insanlar ömür boyu borçluluktan kurtulsunlar. Ve tüm köleler serbest bırakıldı yani özgür edildi. Nehemiya daha önce halka dönüş yıllarını böyle bir kutlama yılı saymalar için tembih etmişti. Bu katı yürekli köle ticareti yapan vurgunculara karşı büyük bir karşı koymaydı ve önemliydi. Nehemiya 13. bölümde Şabat sözü 10 kere geçiyor. Sorun halkın bu Şabat'ı yerine getirmemeleriydi. O günde eşya satma, çalışma gibi günü tutmama çabası vardı. Rabbe itaat etmekle ticarette kar sağlamak arasında felaket vardır. Amos 8'de bunu görebiliriz. Halk şöyle diyor, yeni ay töreni geçse de tağlımızı satsak, Şabat günü geçse de buğdayımızı satışa çıkarsak. Ölçeyi küçültsek, fiyatı yükseltsek, hileli tartı kullanıp yoksulları gümüş, mazlumları bir çift çarık karşılığında satın alsak. Buğday yerine süprüntüsünü satsak. Nehemya onları uyarıp şöyle demişti. Eğer itaatsizlik ederseniz Rab sizi cezalandıracaktır. Şabat gününü tutmazsanız Yeruşalim'in kapıları kızgın ateşle yakılacaktır. Gerçekten de Yeruşalim'in kapıları Rab'be itaatsizlik nedeniyle yakılmıştır. Aynı neden yabancılarla evlenmekle de görülüyor. Daha önce aynı itaatsizlik sizi zor duruma getirmişti. Şimdi yine aynı günahı ta baştan tekrarlıyorsunuz. Nehemya 13'te yabancı tüccarların Şabat gününde nasıl eşyalarını satmak istediklerini okuyoruz. Nehemya eski antlaşmaya ait bir imanlıydı ve yeni antlaşmanın yumuşak huylu bir kutsalı değildi. Onları uyarıyor ve kapıları kapattırıyor. Eşyalarını el koyacağını söyleyerek onları tehdit ediyor ve azarlıyor. Bu bize ne demek istiyor? Bu aslında güç bir benzetmedir. Şunu anımsayalım ki İncil'in hiçbir yerinde bir Şabat gününü tutup tutmama nedeniyle azarlama falan yoktur. Günah listesi arasında bu geçmez. Daha çok Paulus'un sözlerinin birçok yerinde günler tutmanın boş, batıl itikat, inanç olduğunu söyler. Yani batıl inanç olduğunu söyler. Şabat gününü tutmada kimse sizi tenkit etmesin diyor. Romalılar 14'te Paulus hala bazı insanların günler tutma konusunda kuşkuları olduğunu gösteriyor. Dediği şu, eğer Şabat'ı tutmak istiyorsan onu Rabbin onur için yap ama tutmayacaksan onu da Tanrı için yap. Peki ama bu eski antlaşmaya ait bizi ilgilendirmeyen eski bir kural mıdır? Yoksa günümüzde de devam eden bir kural mıdır? Şabat bir öncelik meselesiydi. Önce kim geliyor? Para mı? Tanrı mı? İkisine birden kulluk edemezsiniz diyor İsa. Hangisi en önemli? Tanrı'nın halkıyla birlikte Tanrı'nın sözünü dinlemek mi önemli? Yoksa ticaretten kar sağlamak mı? Sen bu önceliği nasıl tutuyorsun? Rabbin gününde, Rabbin ulusuyla onun sözlerini dinlemek, sağlıklı öğreti yoluyla birlik sağlamak büyük bir öncelik olmalıdır. Hemen hemen her şeyden daha önemlidir bu. Birçok kez bunlar sorun olur. Genelde dinlenme günü pazardır. Biz kiliselerde dinlenme konusunda ne öğrenmemiz gerekir? Günümüzde herkes haftanın 7 gününde kar peşindedir. Kutsal kitaba dayalı bir çalışma ahlakı vardır değerli dostum. dinlenme zamanı olmalı. Özellikle çocukları olanlar çocuklarıyla zaman geçirebilmeli. Onları iman nedeniyle ihmal etmemek gerekir. Eğer pazar günü bu mümkün olmazsa toplantılar nedeniyle uygun bir gün seçilebilir. Mesih'in özgür kıldığı birçok insan halen bağlar içerisinde köleler gibi her gün kan ter içerisinde çalışmaktadırlar. İsa Mesih diyor ki, Şabat günü insan için yapıldı. Buyrukta denildiği gibi Rab 7. günde evet dinlendi ve 7. günü kutladı. Rab ve halkı için zaman ayırmamız gerekir. Çalışmanın zamanı var, dinlenmenin de zamanı var. Rab'be her şeyden önce öncelik verilmeli. Yani işimizde ve zamanımızda ona önceliği vermemiz gerekir. İman hayatında başka önemli bir konu da ondalık verme konusudur. Bunu Nehemiye 10. bölümde görüyoruz. Burada ondalık 8 kere geçer. Ezra'da görülen bu büyük şenliği gören kimseler şimdi oldukça yaşlanmış olmalılar. Bir tapınak sahibi olmanın sevinci ve yeniliği artık eskimişti. Malaki bir de diyor ki, usanç oldu bize tapınak ibadetleri. Herhangi bir kurban kesiversek olur diyorlardı. En önemli buldukları, bunda verdikleri masraflardı. Tüm ibadetler kupkuru kalıptan öteye gitmiyordu. Karılarını boşuyorlar, yabancılarla evleniyorlardı, yani putperestlerle. Tapınak ibadetlerinde birçokları usanmıştı. Neden bunu desteklemek için ondalıklar verilsin? Ama Malaki diyor ki, ondalıklarınızı Rabbin ambarına götürün, o sizi bereketleyecek, iyiliklerini, bereketlerini üzerinize yağdıracaktır. Acaba tapınak için, onun bunun için para vermek bizi ilgilendiriyor mu? Nehemiye 13. bölüm 4-11 ayetlerde aynı başlığı veriyor. O yılan gibi olan Tobia'ya tapınakta paranın saklandığı yerde büyük bir oda verilmişti. Nehemiye Babil'e seyahat etti ve geri dönünce orada Tobia'yı bulunca hepsini dışarı attı ve daha da kötüsü Levillere alacakları verilmemişti. Nehemiye bunların yardımına koştu. Nehemiye neden Rabbin evi safsaklıyor diye soruyor. Bir, bunu kendimize uygulayalım. Sen hesap tutuyor musun? Gelirinin yüzde kaçını Rabbin işine veriyorsun ya da verdin? Bu yüzdeliği artırmayı hiç düşündün mü? Yoksa bunu hiç düşünmemek mi gerekir? Ya da bunu ciddiye almayıp bu beni ilgilendirmez mi demeliyiz? Maddeci bir toplumda paramızı harcadığımız biçimde Hristiyan olmayanlardan farklı mıyız? Yoksa yaşayış tarzımız, hayatımız bu konularda onlar gibi mi? Harcayışımız imanımızdan mı geliyor? Bir sonuca varalım ve Nehemya'ya bakalım. Nehemya duvarın yapıldığına o kadar da sevinmiyor. Daha çok ahlaksal sorunlarda bir çözüm geldiğine seviniyor. İşte dostum, önemli olan duvarı kurmak değil. Önemli olan duvarı kurduktan sonra duvarın içinde nasıl yaşadıklarıydı. İnsan bir toplantı düzenler ve önemli olan bu toplantıya gitmek, orada görev almak değil, bu toplantıdan yararlanmak, bereket almaktır. Rabbi daha çok seviyor muyuz? Her alanda, özellikle de para, zaman konusunda Rabbe itaat ediyor muyuz? Önemli olan yürek tutumumuzdur. Önemli olan bizim itaatimizdir. Rabbi öne koymaktır. Malaki'nin yakındığı gibi halk valiye hastalıklı ya da sakat bir hayvanı verme cesaretinde bulunamazdı. Vali deyince Nehemya ve Sandallat demek istiyordu. Özellikle Malaki diyor ki, nasıl oluyor da yaraşıksız bir şeyi Tanrı'ya vermeye cesaret edebiliyorsunuz? Rab diyor ki, benim adım uluslar arasında büyük sayılacak, güneşin doğuşundan batışına dek. Tanrı'ya yaşamımızın baş yerini verirsek, o bundan sevinç duyar, bizim yaşamımız da yücelir. Rab, evlilik hayatınızda, paranız üzerinde, zamanınızda baş yeri tutuyorsa, o yine bunlarda yücelecek. Yeni antlaşma zamanına varınca yüzyıllarca sonra Nehemya'nın etkisini görebiliriz. Yahudilerin puta tapıcılıktan nefret etmeleri, Ferisilerin temizliği sevmeleri, Şabatçılık ve İncil'de okuduğumuz tapınak insani terimlerle Nehemya'ya çok borçluydu. Bu pratik adam büyük bir başkentten taşrada bulunan bir kente gitmeye hazırdı. Nehemya'nın atılganlığı nedeniyle Yahudi halkına hiç yitirmedikleri bir birlik ve onurluluk duygusu verdi. Size sorayım, senin yaşamın Tanrı'nın topluluğuna nasıl yarar sağlayacak? Kendini bu bağımlı iman yaşamına verecek misin? Kalkalım ve bina edelim. Parolasının tarifesi bu, çağrısı bu. Bizim bina edeceğimiz herhangi bir tapınak ya da bir kentin duvarları, surları değil, Tanrı kentinin sonsuz surlarıdır. Tanrı'nın kilisesinin, imanlılar topluluğunun bina edilmesidir. Peki buna hazır mıyız?